Ayrım 19.
Sayfa 236. Dışarıdan birisi çıngırığı neşeyle şıngırdattı. Vahsisinin takımına katılmak için direnmiş olan Adela, kolundaki sepetin içinden dört bir yana çiçekler saçarak ilerledi. Onun arkasından da Blanche Ingram'ın beyazlar giymiş şahane yapısı göründü. Başında uzun bir duvak, alnında gülden bir çelenk. Yanında da Bay Rochester geliyordu. Masaya yanaştılar, yere diz çöktüler. Gene beyazlar giymiş olan Bayan Dent ile Louisa Ashton da onların arkasında yerlerini aldılar. Dilsiz oyunu gibi bir tören yapıldı ki bunun bir nikah pandomimi olduğunu anlamak pek kolaydı. Sonunda Albay Dent ile takımı bir iki dakika fısıldayarak görüştüler. Albay, gelin bu diye bağırdı. Rochester eğilerek onu selamladı, perde indi. Yeniden açılıncaya kadar epey zaman geçti. Bu kez geçen seferkinden daha ayrıntılı hazırlanmış bir sahne ortaya çıktı. Daha önce de söylediğim gibi oturma salonuna yemek odasından iki basamakla çıkılıyordu. Şimdi ikinci basamağın üzerinde, biraz geride kocaman bir mermer tekne gözüme çarptı. Bunun limonluktan getirildiğini anladım çünkü hep orada yabancı bitkiler arasında durur, içinde mercan balıkları yüzerdi. Getirilmesi çok zahmetli olmuş olsa gerekti çünkü hem kocaman hem de hep pek ağırdı. Bu teknenin yanı başında bir halının üzerine oturmuş olarak Bay Rochester görülüyordu. Şallara bürünmüş, başı türbanlı, o koygun gözleri, esmer teni, bir Müslümanı andıran yüz çizgileri bu kostüme bütünüyle uymuştu. Tam bir şark sultanını andırıyordu. Derken ortaya Blanche Ingram çıktı. O da şark stilinde giyinmişti. Belinde kırmızı kuşak, başında işlemeli örtü. O güzel dökme kolları çıplaktı. Bir tanesini başında zariflikle taşıdığı testiyi tutmak için kaldırmıştı. Yapısı, yüzü, rengi, edasıyla Tevrat'ta adı geçen İsrailli prensesleri andırıyordu. Canlandırdığı kişi de bunlardan biri olsa gerekti. Tekneye gidip eğilerek testisini dolduruyormuş gibi yaptı, sonra gene başının üzerine koydu. Kuyu başındaki adam şimdi onun karşısına dikilmiş bir şeyler ister gibiydi. Kadın testisini indirerek ona biraz su verdi, adam da bunun üzerine maşrahının koynundan bir kutu çıkarıp açtı, içindeki nefis bileziklerle küpeleri göz önüne serdi. Kadın şaşkınlık, hayranlık belirtti, adam yere diz çökerek bu takıları onun ayakları dibine serdi. Kadının yüzü, davranışları inanmazlıkla sevinç yansıtıyordu. Adam bilezikleri onun kollarına, küpeleri kulaklarına geçirdi. Bu Eliezer ile Rebecca'nın canlandırılmasıydı. Sahneyi tamamlamak için bir develer eksikti. Karşı takım gene baş başa verdi, besbeli bu sahnenin simgelediği sözcük ya da hecenin ne olduğunda bir anlaşmaya varamamışlardı. Temsilcileri olarak Albay Dent tabloyu bütünüyle rica etti, bunun üzerine perde gene indi. Perdenin üçüncü açılışında salonun ancak bir bölümü göründü. Geri kalan yerler koyu renkli, kaba dokulu perdelerle örtülmüştü. Mermer havuz görünürlerde yoktu. Onun yerinde tahta bir masayla bir iskemle duruyordu. Bütün şamdanlar söndürülmüş, eşyaları yalnızca ölgün bir fener ışığı aydınlatmaktaydı. Bu sefil manzaranın orta yerinde yumruklarını dizine dayamış, gözlerini yere dikmiş bir adam oturuyordu. Kirpas içindeki yüzüne, kavgada paralanmışa benzeyen yırtık pırtık kılığına, yüzündeki korkunç ifadeye, başındaki kaba kıllı fırça gibi perikoya karşın efendimi tanıdım. Yerinden kımıldayınca bir zincir şakırdadı, elleri kelepçeliydi. Albay Dent, gelin kuyusu zindanı diye bağırdı, bilmece de çözülmüş oldu. Oyuncular kostümlerini çıkarıp kendi kılıklarına büründükten sonra yemek salonuna döndüler. Bay Rochester ile Blanche Ingram yan yanaydılar. Blanche onun rol yapma yeteneğini övüyordu. Biliyor musunuz, yarattığınız üç rolden en çok sonuncusunda beğendim sizi. Ah, daha önceki çağlarda dünyaya gelmiş olaymışsınız, ne harika bir kibar haydut olurmuşsunuz, kim bilir. Efendim yüzünü Blanche'a doğru dönerek, yüzümdeki bütün isler çıkmış mı diye sordu. Ne yazık ki evet, pek de yazık olmuş. Eşkıyalık size pek yaraşmıştı doğrusu. Demek yol kesen haydutlara karşı sempatiniz var sizin. Bir İtalyan haydudu bulamazsam İngiliz hayduduna razı olurum. Ama yakın doğulu bir korsanı hepsine yeğe tutarım doğrusu. Vallahi ben ne olursam olayım, siz benim karım olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Daha bir saat önce bütün bu tanıkların huzurunda nikahımız kıyıldı. Blanche kıpkırmızı kesildi, kıkır kıkır bir güldü. Bay Rochester, Dent, şimdi sıra sizde dedi. Albay Dent'in takımı perde arkasına çekilirken Bay Rochester'ın takımı da boşalan sandalyelere yerleşti. Blanche başkanın sağına geçti, ötekiler de iki yana dizildiler. Ben oyuncuları seyretmiyordum artık, perde açılsın diye sabırsızlanmıyordum. Dikkatim seyircilere takılmıştı şimdi. Deminden beri perdelerden ayrılmayan gözlerimi şimdi de sandalyelerden yana dikmiştim. Albay Dent'le takımı ne gibi sahneler canlandırdılar, hangi sözcükleri seçtiler, unuttum gitti. Yalnız her sahneden sonraki görüşmeler hala hatırımda. Bay Rochester'ın Blanche'dan, onun da Bay Rochester'dan yana döndüğünü, Blanche'ın başının da Bay Rochester'dan yana iyice eğildiğini görür gibi oluyordum. Öyle ki saçları onun omzuna, hatta yanaklarına değiyordu. Fısıldaşmaları hala kulağımda, bakışmaları hala aklımdadır. Bu görüntünün içimde uyandırdığı duyguları bile hala anımsarım. Söylemiştim size, efendimi elimde olmadan sevmeye başladığımı, sevmekten vazgeçmek elimde değildi artık. İstediği kadar o benim varlığımı bile unutmuş olsun, saatler saati aynı odada bulunduğumuz halde bana bir kez bile bakmasın, istediği kadar bana eteğinin ucuyla bile dokunmaktan kaçınan, beni şöyle bir görse pis bir şey görmüşçesine hemen başını çeviren anlı şanlı bir hanımefendiye kendini kaptırmış olsun. Onu sevmekten vazgeçmek elimde değildi. İstediğim kadar onun bu hanımefendiyle yakında evleneceğinden emin olayım. İstediğim kadar bundan o hanımefendinin de her gün biraz daha emin olduğunu, iyice gururlandığını bileyim. İstediğim kadar efendimin günün her saatinde bu kadına kur yaptığını göreyim. Evet, alışılmış yollu bir kur yapmak değildi bu. Çünkü efendim umursamaz davranıyor. Kendisi üste düşeceğini, üstüne düşülmesini bekliyordu ama onun bu umursamazlığı, bu kendine güveni Blanche'ı büsbütün sarar, büyüler gibiydi. Bu durumda üzüntü, umutsuzluk yaratacak çok şey vardı ama sevgiyi azaltıp söndürecek hiçbir şey yoktu. Düşünürseniz kıskançlık yaratacak çok şeyler de vardı bu durumda. Yani benim konumumda bir kız Blanche gibi bir kadını kıskanmak küstahlığını görebilirse. Ama ben kıskanmıyordum onu. Daha doğrusu pek seyrek kıskanıyordum. Çektiğim acının adına kıskançlık denemezdi çünkü Blanche'ı kıskanmaya değmezdi. Benim kıskançlığımı uyandırabilecek düzeyde değildi o. Sözlerimin birbirini tutmayışını bağışlayın ama dediklerim içtendir. Blanche göz alıcı bir şeydi ama has değildi. Görünüş bakımından güzeldi. Birçok parlak yetenekleri vardı. Gene de ruhu yoksul, gönlü yaralılıştan çoraktı. Gönlünün toprağında kendiliğinden bitmiş hiçbir çiçek açmıyor, hiçbir dal zorlamadan meyve vermiyordu. İyi yürekli olmadığı gibi gerçekten zeki de değildi. Kitaplarda okuduğu ağdalı cümleleri yeniliyordu. Hiçbir konuda kendiliğinden bir görüşü yoktu. Çok duygulu olduğunu ileri sürüyor, aslında anlayış, acıyış nedir bilmiyordu. Sevecenlik, dürüstlük, bağlılık diye bir şey yoktu onda. Zavallı Adelaide'ye nedense hiç kanı kaynamamıştı. Onu yok yere itelemekle duygusuzluğunu, taş yürekliliğini çok zaman ortaya vuruyordu. Kızcağız ona sokulacak olsa Blanche hemen kırıcı bir sözle onu itiyor, kimi kez odadan kovuyor, ona karşı hep soğuk, hoyrat davranıyordu. Onun kişiliğinin bu belirtilerini benim gibi izleyen, hem de dikkatle, amansızca, hiçbir şeyi kaçırmadan izleyen başka gözler de vardı. Evet, damat adayı Bay Rochester, evlenmek niyetinde olduğu kadını sürekli bir göz hapsi altında tutuyordu. İşte beni dinmez işkencelere boğan acı da onun bu dikkatli, tetikte tutumundan, Blanche'ın bütün kusurlarının bilincinde oluşundan, ona karşı en ufak bir ateşli duygu duymayışından kaynaklanıyordu. Görüyordum ki efendim onunla aile, mevki uğruna, belki de ünvanının hatırı için evlenecekti. Onun Blanche'a gönlünü kaptırmış olmadığından, Blanche'da da bu paha biçilmez hazineyi kazanabilecek erdemler bulunmadığından emindim. İşte buydu işin püf noktası. İnsanın kafasında düğümlenen, burgu gibi beyni oyan sorun, gitgide yükselerek benliği saran humma ateşi buydu. Blanche, Bay Rochester'ı büyüleme gücünden yoksundu. Zaferi hemen kazanmış olsaydı, Bay Rochester da hemen vurulup bütün varlığıyla ona bağlansaydı, ben de bahtıma küser, karalar bağlar, onları aklımdan silmeye bakardım. Blanche iyi, yüksek ruhlu, kişilik sahibi, duygulu, sevecen, aklı başında bir kadın olsaydı, iki yırtıcı kaplanla aynı zamanda müthiş bir boğuşmaya tutuşmak zorunda kalırdım. Kıskançlık kaplanı ile umutsuzluk kaplanı. Ama sonra yüreğim parça parça olup tükenmiş bir durumda ona karşı saygı, hayranlık beslemekten kendimi alamazdım. Onun üstünlüğünü, efendime layık olduğunu kabul eder, ömrümün sonuna kadar huzura kavuşurdum. O Bay Rochester'a ne kadar layık olursa benim huzurum da o derece derin, saygım o derece büyük olurdu. Şimdi ise durum bambaşkaydı. Blanche'ın efendimi büyülemek için giriştiği çabaları, bu çabaların nasıl herkes boşa gittiğini görüyordum. Kendisi ise boşuna uğraştığının ayırdığında bile olmadan attığı her okun ereğe isabet ettiğini sanıyor. Bu başarısından ötürü kurumundan yanına varılmıyordu. Onun bu kibirli kendini beğenmişliği, gözünü kamaştırmak istediği kişiyi gitgide soğutmakta, uzaklaştırmaktaydı. İşte bütün bunları gördükçe hem sürekli bir heyecan içinde hem de amansız bir baskı altında kalıyordum. Çünkü ben yalnız Blanche'ın başarısızlığa uğrayışını görmekle kalmıyor, onun başarıya ulaşmak için ne yapması gerektiğini de biliyordum. Efendime isabet etmeden hep ayakları dibine düşen, bir işe yaramayan oklar biliyordum ki daha usta bir elle atılmış olsa o gururlu yüreğin tam ortasına saplanabilir. O sert bakışlı gözlerinde sevda, o haşin alaylı yüzünde bir yumuşama yaratabilirdi. Hatta daha bile güzeli, silah falan kullanmaksızın sessiz sedasız bir ele geçirme seferberliği başarıyla sonuçlanabilirdi. Bu kadın ona bu derece yaklaşmak mutluluğuna sahip olduğu halde neden daha çok etkilemiyor onu diye kendi kendime soruyordum. Onu gerçekten sevmiyordu ondan. Duyguları gerçek bir aşk değil. Onu gerçekten sevse böyle durmadan gülümsemek, anlamlı bakışlar fırlatmak, bu derece özentili nazlar, böyle sayılı cilveler yaratmak gereğini duymaz. Bana öyle geliyor ki bu kadın salt onun yanında sessizce oturup daha az işve yapmakla onun gönlüne daha çok girebilirdi. Bütün parlaklığıyla onu büyülemeye çalıştıkça onun yüzü donuyor, sertleşiyor. Bense onun yüzünde ne bambaşka ifadeler görmüşümdür. Ne var ki bu ifadeler kendiliğinden doğmuştu, yapmacıklarla, hesaplı oyunlarla yaratılmış değil. Onun sorduklarına doğal karşılıklar verdikçe, yerinde, sırasında, yapmacıksız konuştukça yüzündeki ifade tatlılaşır, daha yumuşar, neşelenir, bir güneş gibi insanın içini ısıtırdı. Bu kadın ya evlendikten sonra onu hoşnut etmesini nasıl becerecek? Onların bu işi yürütebileceklerini hiç sanmıyorum. Bana kalırsa bu iş pek güzel başarılabilir. Efendimle evlenen kadın da yeryüzünün en mutlu kadını olabilir. Bütün varlığımla inanıyorum buna. Bu arada Bay Rochester'ın kazanç, unvan hatırı için evlenmek tasarısını yerecek anlamda bir şey söylemiş değilim henüz. Onun böyle bir niyet beslediğini ilk sezdiğim zaman şaşaladım. Kendini eş seçerken böylesine bayağı amaçlar beslemeyecek bir erkek sanırdım ben onu. Ama durumu, iki tarafın konum, eğitim, öğrenim, çevre seviyelerini düşündükçe kendimi gitgide daha haksız bulur oldum. Bay Rochester'da, Blanche Ingram'da ta çocukluklarından beri ruhlarına işlemiş olan düşünüş yöntemlerine, geleneklere, inançlara uygun davranıyorlardı besbelli. Bu yüzden de ben onları kınayamazdım. Bütün yüksek tabakada aynı inançlar vardı. Onların bu türlü düşünüşlerinde benim akıl erdiremediğim bir takım nedenler olsa gerekti. Yalnız bana öyle geliyordu ki ben Bay Rochester gibi bir beyefendi olsam, ancak sevebileceğim bir kadını kendime eş olarak alırdım. Böyle bir evliliğin bir erkeğe vereceği mutluluk öylesine gün gibi ortadaydı ki, çaresiz benim hiç bilmediğim bir takım sakıncaları da olsa gerek diye düşünüyordum. Sakıncaları olmasa dünya alem benim düşündüğüm gibi davranırdı. Şu da var ki son zamanlarda efendime karşı salt bu konuda değil, bütün konularda büyük bir hoşgörü duymaya başlamıştım. Onun bir zamanlar hiç gözümden kaçmayan kusurlarını unutur olmuştum şimdi. Önceden onun kişiliğinin bütün yönlerini incelemeye, iyi yönleri kadar kötü yönlerini de görmeye, ikisini hakça tartarak dengeli bir yargıya varmaya çabalardım. Şimdi ise hiçbir kötü yön görmüyordum onda. Eskiden sinirime dokunan alaycılığıyla beni irkilten haşinliği, şimdi bana yalnızca nefis bir yemeğe çeşnik atan baharat gibi geliyordu. Varlıkları çok belirgin olarak duyulmuyordu ama ortadan kalksalar arkada bir yavanlık bırakırlardı. Sonra başka bir şey daha vardı. Dikkatli birisi Bay Rochester'ın gözlerinde ara sıra anlaşılmaz, bilmeceli bir ifadenin belirdiğini ayırmsardı ama yarı açılan bu ürkütücü uçurum daha insan derinliğini ölçecek vakit bulamadan kapanıverirdi. Düşmanca bir bakış mı bu? Yoksa acı mı belirtiyordu? Bir işten pazarlığın mı yoksa umutsuzluğun mu ifadesiydi? Eskiden bu bakış karşısında titrerdim. Yanardağlar arasında dolaşırken birdenbire yerin sarsıldığını duymuş, yarıldığını görmüşçesine. Bu gizemli ifadeyi efendimin gözlerinde hala gördüğüm oluyordu. Her görüşümde de yüreğim çarpıyordu ama korkuyla değil. Şimdi çekinip kaçmak şöyle dursun, cesaretimi toplamak, uçurumun derinliklerini keşfetmek için can atıyordum. Ne mutlu Blanche'a diye düşünüyordum. Çünkü o ileride bu uçurumu rahat rahat görüp tanımak, gizlerini keşfetmek, bilmecesini çözmek fırsatını bulacak. Bu arada ben yalnız efendimle ileride karısı olacak kadını görüp düşünür, yalnız onların konuşmasına kulak verir, yalnız onların davranışlarını önemserken topluluğun öteki kişileri kendi eylemlerini ve eğlencelerini sürdürmekteydiler. Lady Lynn ile Lady Ingram ciddi konuşmalar yapmayı sürdürüyorlardı. İki kocaman kukla gibi o türbanlı başlarını sallayıp duruyor, yüzüklü ellerini yaptıkları dedikodunun cinsine göre karşılıklı şaşkınlık, öfke ya da dehşet anlatımlarıyla kaldırıp açıyorlardı. O sakin bayan Dent, iyi huylu bayan Ashton'la arkadaşlık ediyordu ve bu iki hanımın ara sıra bana nazik bir gülüş, tatlı birkaç söz bağışladıkları da oluyordu. Sir George Lynn, Albay Dent, Bay Ashton bir araya gelince politika, memleket sorunları ya da yönetim işleri üstüne konuşuyorlardı. Lord Ingram Amy Ashton'la flört ediyor. Louisa Lynn beyefendilerin biriyle şarkı söyler ya da piyano çalarken Mary Ingram da Lynn beyefendilerden öbürünün nazik konuşmalarına baygın bir edayla kulak veriyordu. Arada hepsinin sözleşmişler gibi kendi yaptıkları işi bırakarak baş aktörle aktrisi dinleyip seyretmeye başladıkları da oluyordu. Çünkü ne de olsa topluluğa ruh, can katan Bay Rochester'dı. Bir de onunla yakın ilişkisi yüzünden Blanche Ingram. Bay Rochester salondan bir saat ayrı kalsın, konukların üzerine gözle görülür bir durgunluk çöker gibi oluyor. Sonra o içeriye girer girmez konuşma yeni baştan canlanıyordu. Onun iş için Milkat'a gittiği, geç saatlere değin de dönmeyeceği bir gün topluluğa can katan, neşe veren varlığının eksikliği özellikle duyulmaya başlamıştı. Hava yağışlıydı. Hal köyünün ötesindeki bir alana geçenlerde çadır kurmuş olan çingeneleri gidip görmek için sabahtan verilmiş olan karar bu yüzden suya düşmüştü. Beylerden kimisi ahırlara, atlara bakmaya gitmişlerdi. Delikanlılarla genç kızların kimisi de bilardo oynamaktaydılar. Ingram, Lynn hatunlar avunma yolunu kağıt oynamakta bulmuşlardı. Bayan Dent ile Bayan Ashton'ın hoşbeş etme çabalarını kaba, kısa karşılıklarla yarıda kesen Blanche Ingram, önce piyanoda kendi kendine alçak sesle birkaç romantik şarkı çalıp söylemiş, sonra da kitaplıktan bir roman alıp gelerek gururlu bir bezginlikle kendini bir kanepeye bırakmış, ayrılığın bitip tükenmez saatlerini bu yolda geçirmeye hazırlanmıştı. Salon, hatta bütün ev sessizlik içindeydi. Yalnız ara sıra yukarıdan bilardo oyuncularının şakrak sesleri geliyordu. Alacakaranlık basmaya başlamış, akşam yemeği için hazırlanmak zamanının geldiğini saat haber vermişti ki, salonun penceresinde benim yanı başımda oturmakta olan küçük Edla birden ''Voilà Monsieur Rochester, courvent!'' diye bağırdı. ''İşte Bay Rochester geliyor.'' Ben başımı çevirdim. Blanche Ingram ok gibi yerinden fırladı, herkes başını önündeki işten kaldırdı. Araba yolunun ıslak çakılları üzerinde tekerlek gıcırtıları, naz şakırtıları duyulmuştu. Bir araba yaklaşmaktaydı. Blanche, eve arabayla dönmesinin sebebi ne ola diye söylendi. Giderken Mesrur'a binmiş değil miydi? Kılavuz da yanındaydı. Onları ne yaptı acaba? O uzun boyu kat kat etekleriyle pencereye öyle yaklaşmıştı ki, ben bel kemiğim kırılacakmışçasına arkaya doğru kaykılmak zorunda kalmıştım. Blanche o heyecanla beni görmemişti bile. Beni ayrımsadığı zaman şöyle bir dudak büktü, başka bir pencereye geçti. Araba durdu, sürücüsü kapıyı çaldı, uzun yoldan geldiği kılığından anlaşılan bir erkek arabadan indi. Bay Rochester değildi bu. Uzun boylu, şık giyimli bir adamdı, bir yabancı. Blanche, ama ne can sıkıntısı diye söylendi. Sonra Adelaide'ye dönerek, maymun çocuk sen de diye çocukça hızlı payladı. El aleme yanlış bilgi veresin diye mi oturttular seni pencereye? Suçluymuşum gibi benden yana da öfkeli bir bakış fırlattı. Taşlıktan konuşma sesleri geliyordu. Çok geçmeden o uzun boylu yolcu salondan içeri girdi. Hanımların en yaşlısı olması dolayısıyla Lady Ingram'ı selamladı. ''Biraz vakitsiz gelmişim galiba hanımefendi'' dedi. ''Dostum Bay Rochester evde değilmiş. Yalnız çok uzak yoldan geliyorum. Bay Rochester'ın çok eski yakın arkadaşı olmama da güvenerek izin verirseniz onun gelmesini burada bekleyeceğim.'' Tavırları kibardı, yalnız konuşması biraz yabancı gibi geldi bana. Yabancı ağzıyla konuşmuyordu ama %100 İngiliz gibi de konuşmuyordu. Bay Rochester'la yaşıt gibi görünüyordu, 35-40 yaşlarında. Benzi pek soluktu ama çok yakışıklı bir erkek sayılırdı, hele ilk bakışta. Daha yakından inceleyince insan onun yüzünde sevimsiz, hayır sevimsiz değil ama yine de pek hoşa gitmeyen bir şeyler buluyordu. Yüz çizgileri düzgünse de aşırı gevşekti. Gözleri iri, biçimliydi ama ruhsuz, boş bir bakışı vardı. Daha doğrusu bana öyle geldi. Akşam yemeği için giyinme saatinin geldiğini bildiren çıngırak salondakileri dağıttı. Yabancıyı ondan sonra sofrada gördüm. Rahat bir hali vardı. Yalnız yüzü şimdi daha çok sinirime dokunuyordu. Hem kararsız hem cansız bir ifadesi vardı. Bakışları çevrede dolaşıp duruyordu ama herhangi bir amaçla değil. Bu da ona şimdiye kadar kimse de görmediğim garip bir hava veriyordu. Yakışıklı bir adamdı. Sevimsiz de değildi. Öyleyken gene de nedense müthiş bir tiksinti veriyordu bana. O derisi düzgün, yumurta biçimi yüzde, o çekme burunda, o al dudaklı ufacık ağızda hiçbir güç, azim ifadesi, o boş kestane rengi gözlerde de hiçbir etkileyici kişilik belirtisi yoktu. Her zamanki köşemde oturduğum yerden seyrediyordum onu. Ocak başındaki bir koltuğa oturmuştu. Üşüyormuş gibi de koltuğu boyuna ateşe yaklaştırıp duruyordu. Ocağın üzerindeki lambaların ışığı da tam yüzüne vurmuştu. Elimde olmadan Bay Rochester'la ölçüyordum onu. Bu iki erkeğin arasında yırtıcı bir atmacayla besili bir kaz kadar büyük bir zıtlık görüyordum. Adam Bay Rochester'ın eski bir dostu olduğunu söylemişti. Garip bir arkadaşlık olsa gerekti bu. Tevekkeli değil, eskiler kutuplar birbirini çeker demişler. Beylerden bir ikisi de yabancının yakınında oturuyordu. Konuşmalar ara sıra kulağıma çarpıyordu. Duyduklarımı önceleri anlayamadım. Çünkü daha yakınımda oturan Louisa Ashton'la Mary Ingram'ın gevezelikleri kulağıma çarpan bölük pörçük cümlelerin anlaşılmasına engel oluyordu. İkisi de onun erkek güzeli olduğuna karar vermişlerdi. Louisa yabancının pek tonton olduğunu, ona bayıldığını söylüyordu. Mary de onun hoka gibi ağzıyla cici burnunu tam kendi güzellik ölçüsüne uygun bulduğunu bildiriyordu. Louisa, ya şu alnındaki soyluluğa, yüceliğe bak diye mırıldandı. Ne de düzgün. Ben de çatık alınları hiç sevmem zaten. Bu beyin bakışlarıyla gülüşleri de tatlı mı tatlı. Neyse ki o sırada Bay Henry Lynn, çingenelerin konak yerine kadar yapılacak yürüyüş için bir karar vermek üzere kızları salonun öbür ucuna çağırdı da ben de rahatladım. Dikkatimi ocak başında konuşulanlara verebilirdim artık. Çok geçmeden yabancının soyadının Mason olduğunu, İngiltere'ye yeni ayak bastığını öğrendim. Sıcak bir ülkeden geliyormuş. Yüzünün solukluğu, ateşe sokuluşu, evin içinde bile paltosunu çıkarmayışı bundandı besbelli. Bir süre sonra kulağıma çalınan Jamaica, Kingston, Spanish Town gibi adlardan da onun Antillerden geldiğini anladım. Bay Rochester'la ilk kez Jamaica'da tanışıp dost olduklarını öğrenince de şaşırıp kaldım. Bay Mason arkadaşının o ülkedeki cehennem sıcaklarını, kasırgalarını, yağmurlarını hiç sevmediğini anlatıyordu. Rochester'ın çok yer gezmiş olduğunu biliyordum. Bayan Fairfax'tan duymuştum bunu. Yalnız ben onun ancak Avrupa'da dolaştığını sanmıştım. Kendisi de bana daha uzak yerleri gezip gördüğüne ilişkin hiçbir şey söylemiş değildi. Bu sırada garip, beklenmedik bir olay düşüncelerimi dağıttı. Bay Mason birinin kapıyı açması üzerine titremeye başlamış, ocağa biraz daha kömür atılmasını istemişti. Kömürü getiren uşak dışarı çıkarken Bay Ashton'ın yanında duraladı, alçak sesle bir şeyler söyledi. Ben yalnız ihtiyar kadın, belalı bir şey sözlerini seçebildim. Muhtar, söyle ona, basıp gitmezse hapse atarım diyordu. Albay Dent, yok yok dur, sakın kovma diye araya karıştı. Belki bizi biraz eğlendirir be Ashton. Önce hanımlara danışalım bakalım. Sesini yükseltti. Hanımlar, çingene obasını görmeye gitmeyi tasarlıyordunuz. Obanın koca karılarından biri gelmiş, şu sırada hizmetçilerin bölüğündeymiş. Kibar takımının yanına gelip fal bakmak için ayak diriyormuş. Ne dersiniz, görmek ister misiniz onu? Lady Ingram, çok yaşayın albayım diye söylendi. Böyle adi bir dolandırıcıyı buraya getirmeyi düşünmezsiniz sanırım. Hemen kovun gitsin. Uşak Sam, ama bir türlü başımızdan savamıyoruz ki Lady Hazretleri dedi. Kimseyi dinlemiyor. Şimdi Bayan Fairfax onun yanında. Gitmesi için yalvarıp duruyor ama koca karı ocağın köşesinde bir sandalye atıp kurulmuş. Buraya gelmesine izin çıkmadan şuradan şuraya kımıldamayacağını söylüyor. Bayan Ashton neymiş istediği diye sordu. Beylerle hanımların falına bakmak efendim. Taş çatlasa bunu yapacağına yemin ediyor. Ashton kız kardeşler bir ağızdan sordular. Nasıl bir şey? Çirkin mi çirkin efendim, kömürcü çırağı gibi de kapkara. Frederick Lynn gerçek bir büyücü karı olsa gerek diye söylendi, hemen gelsin buraya. Erkek kardeşi de elbette diye onun düşüncesine katıldı, böyle bir eğlence kaçırılır mı hiç? Bayan Lynn, aklınızı mı kaçırdınız siz evlatlarım diye haykırdı. Lady Ingram hazretleri de ben böyle hokkabazlıklara hiç gelemem diye lafa karıştı. Tam bu sırada Blanche Ingram'ın o küstah sesi piyanonun başından öyle bir gelirsin ki diye yükseldi.